A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu Ramazan akşamı yine önemli konulardan birine sohbetimize yer vermeye gayret ediyoruz ama tabii bende bir heyecan var. Neden? Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir sınıf arkadaşımı bugün misafir ediyorum. Davetimi kırmadı ve kabul etti. Bu konuda gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş bir genel cerrahi uzmanı arkadaşım. Doçent Doktor Münevver Moran. Münevver hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkür
Nasılsın?
Ederim.
İyisin.
İyiyim. Arkadaşımla beraber olduğum için çok mutluyum.
Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Bugün senin de bu konuda çok iyi olduğun, gerçekten çok çok iyi başardığın bir rahatsızlığı konuşacağız. Öncelikle Rabbim hepsine şifa versin. Bugün her yönüyle meme kanserini konuşmaya gayret edeceğiz. Özellikle anlaşılır tarzda dinleyenlerimizden gelen sorularla beraber özellikle açıklayıcı cevaplarımızı bugün vermeye çalışacağız. Tabii bu noktada bu güzel sohbetin sizlere ulaşmasında emeği geçen büyük TRT ailesine, teknik ekipteki arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize de teşekkür bir borç biliyoruz. Muhakkak sorularınız olabilir, katkılarınız olabilir. O nedenle telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz efendim. Evet, sevgili Münevver, nedir bu meme kanseri? Bize böyle bir meme kanserini tarif etmek noktası ne dersin?
Aslında meme kanserini diğer kanserlerden çok ayırmak doğru olmaz diye düşünüyorum.
Evet.
Yani senin de bildiğin gibi vücudumuzda her gün binlerce kanser benzeri bozulmuş hücre yapısına sahip hücreler oluşuyor.
Evet.
Ve vücudun savunma mekanizmaları olan hücreler bu bozuk üretimdeki olanları temizleyerek vücudumuzdan uzaklaştırıyor.
Evet.
Belli bir süreci var. Ama bu süreç içinde bu bozuk olan hücrelerin kontrolden uzaklaşması, kaçması, süzgeçten geçmesi ve sonrasında kendi başlarına büyüme kapasitesi ve sınırsız büyüme ve çoğalma kapasitesi elde etmesiyle oluşturduğu yumruğu yapılarıyla kendini gösteren bir hastalık.
Bir hastalık.
Ama tek başına yumru demek doğru değil ama kliniği bu olduğu için bunu söyledim. Bu hücreler aynı zamanda tüm vücut içinde zaman zaman dolaşıma geçerek bazı yerlere yayılım yapma potansiyeline sahip. Ama en önemli özelliği kanser hücrelerine sınırsız sayıda bölünebilme ve ölümsüzleşebilme özelliklerine sahip hücrelerin kontrolsüz miktarda hızlıca çoğalmasıyla oluşan bir hastalık.
Peki bu meme kanseri bütün dünyadaki ülkelerde görülebiliyor. Bizim ülkemizde de sık mı meme kanseri?
Meme kanseri gelişmiş ülkelerde çok sık gözüküyor.
Evet.
Bazı Yahudi ırklarında da çok sık gözüküyor.
Evet.
Yani ırksal özellikleri var.
Ama
bizim ülkemizin de şöyle bir şanssızlığı var. Tüm dünyada olduğu gibi biz de maalesef o rüzgara kapıldık. Bizde de böyle endüstriyel toplum olmamızla beraber bizde de oranı hızla artıyor. Belki de şu da var tabii ki. Biz çok teknolojik gelişimini hızlı yaşayan bir ülke haline geldik. Belki tanı koymada daha ileriye gittiğimizden olabilir ama artık biz de neredeyse endüstriyel toplumlardaki kadar, yani onlarda 8'de 1 oranını neredeyse yakalayacak boyutlar, 12'ye 1 olan çalışmalar vardı ama yakalayacak boyutlara kadar bizim ülkemizde de sıklığı giderek artan bir hastalık.
Peki belli bir yaş grafiği var mı? Özellikle şu yaş grubunda daha çok görülür gibi var mı özellikle?
Aslında yani bunu iki döneme ayırmak lazım. Yani çeşitli dönemlerde gözükebilir. 40-55 yaş hastalığı aslında kabul edilen en sık görülme yaşları. Ama bu eğri menopozdan sonraki dönemde.
Yani ay hali kesin, bayanlarda ay hali kesin.
Adet halleri bittikten sonra menopoz sonrasında ki dönemde 60 yaşından sonra da bir artış gösterebiliyor. Ama genel kabul gören yani bu 40'lı yaşlar 50'li yaşların hastalığı olarak kabul ediliyor. Şu bir gerçek ki yaşla beraber toplam görülme sıklığı artıyor. Yani başından itibaren toplarsak ama bu olayın genel olarak başlaması ergenlik çağından itibaren ergenlik
yani
hormonlarıyla beraber.
En küçük yaş Allah göstermesin. En küçük yaş yaş olarak mesela vakalar var mı böyle çok küçük yaş?
Elbette ki var. 18 yaşlarında 20 yaşlarında hastalar var.
Hastalar var.
Ama şöyle bir durum var. Şimdi meme kanseri dediğimiz hastalık aslında çok homojen bir hastalık değil. Kanser dediğimizde hep tek bir hastalıkmış gibi düşünüyoruz ama aslında bu pek çok farklı tipi olabilen bir durum. Ama sonuç birbirine benzer.
Benzer.
Yani biz tedaviler benzer. Onları konuşacağız ama benzer. Evet. Olabilir. Şimdi eğer bir çocukta çocukluk çağı döneminde, gelişimsel embriyo döneminde gelişmiş bir anormal doku yığını yok ise, ergenlik yumurtalık hormonları salgınlanıp ay halleri oluşmaya başlamadan önce meme kanseri riski çok düşük. Yani o dönemlerde ortaya çıkan kanserler daha çok bu memenin bağ dokusu kaynaklı. Yani memenin kendi salgı yapan dokusu değil. Bağ dokusu bağ ya da embriyo döneminde oluşmuş anormal dokulara bağlı.
Ama kanser.
Lezyonlar oluşabilir.
Ama kanser, evet,
evet. Onlar tipik meme kanseri sayılamaz. O yüzden bizim konuştuğumuz klasik meme kanseri en yoğun görüldüğü yaşlar bu yaşlar olarak kabul ediliyor.
Peki burada hemen bir anda aklıma geliverdi. Erkeklerde görülür mü?
Erkeklerde de gözüküyor. Aslında
erkeklerde meme kanseri görülebilir sevgili dinleyenlerim. Bunu da Münevver'den dinleyelim, evet.
Şimdi aslında en büyük risk faktörü, onları da konuşacağız. Meme kanseri için en büyük risk faktörü kadın olmak diye geçer. Çünkü şöyle bir şey var. Elinizde risk taşıyan 10 katı büyüklükte, erkek memesinin 10 katı büyüklüğünde bir doku var.
Evet.
Ve bu doku her adet döneminde, ay halinde tekrar kendini bir emzirme dönemiymiş gibi yeniliyor. Sürekli bir değişim var. Bu kadar çok hareketli bir doku olduğu için de belki de içinde anormal hücre oluşumu fazla oluyor. Ama erkeklerde meme dokusu yok değil. Bu meme dokusu var. Ama meme dokusu sadece kız çocuklarının ergenlik öncesinde olduğu kadar, tomurcuk olduğu dönemdeki kadar kalıyor. Ve sadece buradaki lobüler doku dediğimiz, yani meme dokusunun bir kısmı gelişmiyor. Çünkü onlarda yumurtalık hormonları yok.
Süt, evet.
Nitekim bazı cinsiyet değiştirme ameliyatlarından sonra falan östrojen dediğimiz yumurtalık hormonları eklendiğinde memelerinde büyüme görüyoruz onların. Bayağı normal kadın memesi yapısını bile ulaşabiliyorlar estetiksiz bile olsa.
Kanser riski gelişiyor.
Evet, bu onlarda artırıyor ama erkek dolayısıyla böyle bir dokunuz varsa bu kişide kanser gelişme olasılığı sıfır denemez. Ama kadınlarda bu olasılık erkeklere göre %90 oranında neredeyse daha yüksek bir riskle karşılaşıyoruz. Çünkü meme dokusu az, artı hormon saldırısı az ve memenin iki temel çeşit tümörü var. Onlardan bir çeşidini oluşturan doku onlarda yok.
Onlarda yok. O zaman madem bu kapıyı açtık, o zaman hemen ben bir soru vereyim. Nedir meme kanserindeki risk faktörleri? Birincisi kadın olmak dedi.
Birincisi kadın olmak. Evet. İkincisi yaş.
Yaş.
Çünkü ne dedim? Katlanarak ilerleyen bir durum var. Erken adet görmek risk faktörü.
Sevgili dinleyenlerim, erken adet görmek risk faktörü, bunu da altını çizelim. Evet.
Bu şu açıdan önemli. Aslında söylenecek pek çok şey bu alanda değerlendirilebilir. Yumurtalık hormonları dedim ya, bir saldırıya maruz bırakıyor memeleri. Memelere her ay boyunca, ayın ortasında diyor ki sen gebe kalabilirsin. O yüzden gebe kalabilirsen emzirmek için bir hazırlığa başlamamız lazım deyip bu konuda uyarı gönderiyor. Ama her adet kanaması olduğu dönemde de adetim biz artık gebe kalamıyoruz. Bu geliştirdiğimiz dokuları bir iptal edelim. Biraz geriye alalım. Sonra tekrar baştan başlarız.
Yeni bir sayfa.
Şimdi bu bir saldırı.
Evet.
Bu bir hormon döngüsü saldırısı. Buna ne kadar uzun süre maruz kalırsanız aslında maruziyet süresini artırdığı için. Ve burada sınır, dünyada kabul edilen sınır 12 yaş. Yani 12 yaşın altında ergenliğe girmiş olmak, adet görmüş olmak risk faktörü sayılıyor. Bu da ömrü boyunca toplam bu hormon saldırısına uğradığı dönemin sayısını uzadığından dolayı kaynaklanıyor. Bir tanesi bu. İkincisi doğurmamış olmak. Şimdi doğum sırasında, gebelik ve doğum sırasında olan hormon dengeleri ve memenin gelişimleri bunu engelleyici etkileri var ve emzirmiş olmak da koruyucu bir etkiye sahip.
O zaman şöyle var mı? Yani doğum yaptı, doğurdu ama emzirmedi. Bu da sıkıntı değil mi? Emzirmek
kısmen
pozitif, evet.
Emzirmek bu olumlu bir
olumlu
etki,
bir etki
yaratıyor.
Evet.
Şimdi aslında hormon saldırı söylerken biraz önce unuttum onu. Erken doğum yaşı. Yani geç yaşta 30 yaşın üstünde çocuk doğurmuş olmak riski azaltsa da belirgin risk azaltması sağlamıyor. Hmm. Geç doğurmuş olmak da hani riskte azalma belirgin sağlamıyor. Bu iyi bir şey ama.
O zaman erken doğum yapmanın da çok
evet,
büyük şeyi.
Evet, doğmamış olmak riski artırıcı bir özellik. Ama burada olay şu, genç yaşlarda doğurmuş olmak ve emzirmiş olmak riski belirgin azaltıcı etkisi var. Ama geç yaşlarda 30 yaşın üzerinde doğum yapmış olmanın da 32 yaşın üzerinde doğum yapmış olmanın da risk azalmasında diğeri kadar belirgin etkisi yok.
Çoklu doğumun faydası var mı?
Çoklu doğumlarla ilgili bir özel bir çalışma özel yok bir ama çalışma. Yani doğurmuş olmak ilk doğum yaşının 20 yaşın üzerinde 32 yaşın altında olması ideal bir durum.
Eyvallah.
Bunun dışında en önemli risk faktörlerinden bir tanesi ailede meme hastalığının bulunmuş
genetik.
Olması. Genetik olarak. Evet. Yani şimdi belirgin bir iki katından başlayarak artan bir risk skalası düşünelim. Annede meme kanseri olması kızında bizim için en az 10 yıl önce taramalara başlamamızı ve risk analizi yapmamızı gerektiriyor. Ama mesela annede ve teyzede bulunması riski katlayarak artırıyor. Dolayısıyla ailede bir meme kanseri hikayesinin bulunması da risk artırıcı bir unsur. Sigara içmek risk artırıcı bir unsur.
Bu bizim o baş zehrimiz zaten sigara.
Evet. Ve ilginç olarak günde 12 gramın üzerinde alkol içmek de risk faktörü. Çünkü doku yıkımına biliyorsun sen de çok hakimsin. Evet. Doku yıkımına sebep olduğu için bunlar risk faktörü. Obezite risk faktörü. Beden kitle indeksinin 30'un üzerinde olması belirgin risk faktörü. Çünkü burada da olay şu, hormon döngülerinde yağ dokusunun özel bir önemi var. Çok yağ miktarının artmış olması hormon döngülerinde bazı bozukluklara, bazı hormonların daha artmasına, bazılarının da azalmasına sebep oluyor. Adet düzenlerini bozuyor. Dolayısıyla buna temel zemin hazırlıyor. Ayrıca yüksek kolesterol vesaire kendisinin toksik zararlı etkileri var kişilerde. Bu da bir risk faktörü. Onun dışında ne söyleyebilirim? Biraz dağınık gittiğim için düşünüyorum. Kilo dedik, alkol kullanımı dedik,
sigara kullanımı dedik,
radyasyona maruz kalmak da bir risk faktörü. Çünkü bunları söylerken şöyle düşünerek gidiyorum. Aslında önceden çok daha az risk faktörü bilinirdi. Güncel risk faktörle denen şeyleri eklemek istiyorum.
Çevresel.
Bunlardan bir tanesi de iyonizan radyasyona maruz kalmak. Burada yalnız özlemli bir nokta var. Özellikle çocukluk çağında maruz kalmanın belirgin risk artışı sağladığı, ergenlikten sonraki dönemdeki maruz kalmanın bu riski neredeyse normale yakın bıraktığı düşünülüyor. Yani buradaki süreç de önemli ve sadece radyasyona maruz kalmak dediğimizde göğüs bölgesine radyasyon alınmasını tiroid kanserinde olduğu gibi oldukça özel bir önemi var.
O konuda çok çok dikkatli olmalı.
Çok gerçekten. Dikkatli olmak gerekiyor. Bir de şimdi faktörlere baktığınızda aslında meme kanseri için temel riskli olaylara girdiğimizde burada daha önceden bir meme hastalığı hikayesi olması kişinin bir risk faktörü.
Daha yani kanser olmayıp başka bir meme rahatsızlığı.
Başka bir kanser olması. Yeni faktörlerden memenin çok yoğun olması. Onun dışında meme biyopsilerinde bazı yapıların bulunması. Yani bize böyle alarm. Bunlar da hala ya sanki gerçekten yani yaş, cinsiyetmiş gibi belirgin hesaplanabilir risk faktörü olarak belirlenmiş.
Bunlar içerisinde galiba en böyle kuvvetli olanları galiba kadın olması, işte yaş, bir de özellikle genetik faktörler galiba çok ön planda değil mi?
Genetik faktörler de çok ciddi çok bir giderek daha önem kazanıyor diye düşünüyorum.
O zaman orada bir çok böyle can alıcı cümle vardı, annede olması. Ya da hem annede hem teyzede olması ilgili çocuğun çok çok daha önceden erken tanıların başlamasını gerektiriyor değil mi?
Elbette ki şunu düşünmemiz lazım. Bir ailede insanlar bir bütün halde yaşıyorlar. Pek çok şeyde korku da yaratıyor bizde bu ama alarm etmemiz açısından da önemli. Ailede kadınla bireylerde akrabalık ilişkisi özellikle anne tarafından olan kişilerde kanser sadece meme kanseri değil yumurtalık kanseri de olan insanlar özellikle olduğunda bunlara bağlı olan kız çocuklarının gerçekten meme taramalarını zamanında ve uygun tekniklerle yaptırmaları çok daha önemli hale geliyor.
Taramalara geleceğim birazdan ama şöyle bir mizansen yapalım. Bir hanımefendi, bir bayan kardeşimiz herhangi bir zaman diliminde memesinin içerisinde böyle bir sertlik eline geldi. Bundan sonraki süreci alıp götürebilir misin?
Tabii ki. Şimdi
ne yapması lazım öncelikle?
Şimdi öncelikle yapması lazım dediğimizde onun öncesi de var aslında. Onun öncesi şu. Konumuzun içinde hep geçen şu erken tanı.
Evet.
Bizim hastalara önerimiz kişilerin ergenlik çağına itibaren kendi memelerini muayene etmeleri.
Çok doğru.
Ama burada şöyle bir handikap var. Bu çok az bilinen bir şey bence. Çünkü hastaların bunu çok az fark ettiklerini anladım. Hastalar memelerine dokunduklarında yoğun bir meme yapısına sahiplerse, çok emzirmemişlerse, yaşları gençse memelerin içinin kitle dolu olduğunu görüyorlar.
Evet, ellerine öyle.
Ellerine
bir şey.
O böyle yumru yumru bir torbanın içine fındıklar, cevizler, nohutlar atılmış gibi bir duyuya kapılıyorlar. Evet. Ve bu duyuya kapıldıklarında korkuları ve anlayamamaları nedeniyle muayene etmeyi bırakıyorlar.
Evet.
Ben hastalarıma ısrarla şunu öğütlüyorum. Bunu lütfen yapın.
Evet.
Çünkü olay şu. Aradaki farkı görürsünüz.
Görür.
Yani evet, elinize hep bir şeyler dokunacak. Tamam, profesyonel değilsiniz. Sağlık profesyoneli değilsiniz. Ama bunları yaparken farklılığı görmeniz çok kolay.
Her banyoda, her duşta.
İdeali o. Evet, en azından ayda bir önerilen. Yani her iki memenize ve koltuk altına doğru bakılması. Evet, bir hastamız bunu tesadüfen de keşfetmiş olabilir. Memesinde bir kitle fark etti. Evet, yapması gereken ne? Yapması gereken gerçekten bir cerraha gitmesi.
Bir genel cerrahi uzmanına
bir sağlık profesyoneline başvurması gerekiyor. Yani bunun süt ve bezesi olabilir, emzirmekten olabilir, yok sen çok üzüldün de olabilir ile zaman kaybetmemesi gerekiyor. Bunlar olamaz mı? Tabii ki olabilir. Ama bunu ayırt etme görevi bizlere verilmiş bir görevdir. Ve çok önemli bir sorumluluktur.
Evet.
Çünkü bir hastalığımız var ki hastalıksız tamamen ömrünü geçirebilme şansı varken birkaç yıl içinde hayatını kaybetme riski de var.
Karşı.
Yani bu kadar keskin sınırları olan, farklı olan bir durumda sorumluluklarımız artıyor.
Evet, ve bu konuda en ilerden bir tanesine doçent doktoru Münevver Moran'a bu bayan geldi. Münevver Hanım ne yapar?
Ben hastam geldiğinde hastayla uzun bir görüşme planı yaparım. Yani sorularımı atlamamak için kendime checklistler oluştururum. Çünkü önce hastayı tanımam lazım. Bu hastaya risk analizi yapmaya çalışırım kafamdan. Bu risk analizinde birkaç model var ama amacım şudur. Önce hastanın muayenesini, kitlesini vesaire unutarak bu hasta kitlesiz bir hasta olarak karşıma gelseydi, yani hayatı boyunca tümörle karşılaşma riski yaklaşık ne kadar olurdu analizi etmek için ona bazı sorular sorarım. Neleri sorarım? İlk adet yaşını, doğum sayısını, doğum yaşını, ailede hikaye olup olmadığını, daha önce meme takibi yapıp yapılmadığını, bu meme takiplerinde bir biyopsi alınıp alınmadığını, başka sigara içip içmediğini, hormon ilacı kullanıp kullanmadığını, adet düzensizliği vesaire.
Ve doğum kontrol hapları da,
evet,
değil mi?
Evet, doğum kontrol hapları da kullandıysa ne kadar süre kullandığını mutlaka sorarım. Ailesinde böyle bir hastalık olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde sorarım. Önce bir tanışırız.
Eyvallah.
Onun sonrasında hastayı muayeneye alırım. Muayenede hastamın hem koltuk altlarını hem memelerini muayene ederim. Burada elime neler gelebilir? Şimdi ne bulabilirim ben bu hastada? Bir kitle bulabilirim. Yani tümör olabilecek lezyonlar neler? Meme başında bir çekinti bulabilirim. İçeri doğru göçme bulabilirim.
Aynı zamanda belirtileri sayıyoruz sevgili dinleyenlerim.
Ben ne görürsem bunda meme kanseri
meme
düşünürüm.
Meme başında böyle içeri doğru çekilir.
Evet, meme başı içeri doğru göçer.
Göçer.
Çekilir.
Doğru kelime.
Çekinti ama göçme daha belki doğru olabilir. Göçer. Bazen meme başından kanlı bir akıntı gelebilir. Meme başlar akıntıları çoktur ama o ayrı bir konu. Kanlı olduğunda
kanlı
bizi
akıntı
biraz rahatsız eder. Onun dışında meme derisinde böyle bir şişme, beraberinde bir kıl köklerinde içeri doğru nokta nokta çöküntü, portakal kabuğu gibi. Öyle bir yapı oluşabilir.
Rengi de benzer mi portakaldı rengine?
Hayır, benzemez. Genelde
şekil olarak.
Şekil olarak sanki portakalın kabuğunu böyle siz ten rengine boyadığınızdaki görüntüsü gibi olabilir.
Evet.
Ama bu tüm memede olmak zorunda değil. Küçük bir alanda da olabilir. bir başka bir meme alanının içeri doğru bir çekintisi olmuş olabilir. Ayrıca dışarı doğru bir kızarıklık, ciltte bir bozulma görebilirim. Yani bu tip lezyona ya da koltuk altında hoşuma gitmeyen, yani insanın vücudunun savunma mekanizmalarından biri olan lenf nodlarında bir büyüme elime gelebilir. Yani bunları gördüğüm zaman ben münevver olarak bundan rahatsızlık duyarım.
Ne yaparsın?
Ve bu durumda bana yardımcı olacak, yani tanı koymama yardımcı olacak yardımcı yöntemlere başvururum. Bulgularımı ayrıntılı bir şekilde mutlaka yazarım. Çünkü benim elime gelen her şey, hastamın eline gelen de bazen çok bariz bir nodül gibi olabilecek her şey, bazen yoğun bir meme dokusu olabilir. Bütün bulgularımı yazarak görüntüleme yöntemlerinden faydalanmaya çalışırım bu durumda. Neler var elimizde bununla ilgili? Önce her şeyden önce en sık kullandığımız ultrasonografi var. Çünkü radyasyon etkisi yok. Kolay uygulanabilir. Evet. Hastanın uyumu uygun bir yöntem. Onun dışında mamografi var. Çok kıymetli, altın bir değerinde bir teknik. Ama her hastaya yapamıyoruz. Neden? Kimlere yapıyoruz? 40 yaşın üzerindeki hastalara.
Peki mamografide radyasyon var galiba, var değil mi özellikle? Nasıl yapılıyor? Meme dokusu böyle iki tabak arasına sıkıştırılıyor değil mi?
Böyle kalın plastik bir tabaka arasında iki yönlü, yani bir üstten alta bir de çapraz olarak anlatabileceğim şekilde sıkıştırılıyor. Hastalar bundan çok korkuyorlar. Çok canlarının acıdığını düşünüyorlar. Ben bir kadınım.
Evet.
Ben de bu tetkiki yaptırdım. Ben burada sabır etmenin şöyle bir iyi yanı olduğunu söylüyorum. Bu işlem hiç korkusuz yapılabilir. Çünkü sıkıştırma, kendinizi elinizle sıkıştırsanız memenizi toplamda 10 saniye öyle tutmanız yeterli. O kadar bir arıza olan bir yöntem. Doğru, bir radyasyon.
Ultrasondan daha değerli bir bilgi veriyor.
Ultrasondan daha değerli ama 40 yaşın üzerindeki hastalarda özellikle. Yani burada şunu söylemem lazım. Biz hangi hastaları hangisi? Diğer yöntemleri de söyleyeceğim ama genç hastalarda meme dokusu çok yoğun olduğu için, salgı dokuları çok aktif olduğu için mamografide tanı değeri biraz azalıyor. Çünkü baktığımızda daha beyazlı bir film görüyoruz. Yoğun memelerde tanı değeri düşüyor.
O zaman ne yapıyoruz?
Ultrasonu da o yüzden daha çok tercih ediyoruz gençlerde. Yoksa onları yapılmaz değil. Ama bize, yani bizim için, hekimler için biliyorsun ki yaptığımız işlemin bir geri dönüşünde fayda olması lazım.
Evet.
Şimdi şöyle bir değerlendirme yapılmış bunun için. İnsanlara mamografileri atıyorum 20 yaşından itibaren yapmışlar ama tanı değerinin, yani tümörleri yakalama olasılığının 40 yaşın üstünde belirgin arttığını saptadıkları için o kesilme noktası, yaş noktası 40 olarak saptanmış.
O zaman şunu mu düşünüyoruz? O zaman sohbet o kadar güzel ki hafiften vakitimiz daralıyor. 40 yaşına kadar ultrasonografilerle
genel olarak.
Genel 40 yaşından sonra. Ailede yoksa eğer özellikle.
Evet, mamografi ve gerektiğinde ultrasonografi desteğiyle gidiyoruz.
Peki 40 yaşından sonra ailesinde yoksa mesela yılda bir, iki yılda bir, beş yılda bir.
Memeye dokusunun yapısı önemli burada. Yani dünyada kabul edilen evet yılda bir ama yeni kaynaklarda biraz daha bazı meme yapılarında, çok yağlı memesi olanlarda, yani görüntüsü çok net olanlarda bu süre uzatılabilir şeklinde. Yani daha iki yılı erken dönemlerde uzatılabilir şeklinde tabirler var.
Görüntüledik. Gördük. Şimdi ne yapıyoruz?
Evet, orada bir kitle gördük ve hoşumuza gitmedi görüntüsü. Bunun adını koymamız lazım. Bu görüntüsel olarak bir tümör olabilir.
Direkt ameliyatı almayalım mı?
Direkt ameliyatı almıyoruz. Çünkü buradaki kitlenin acaba ne olduğunu anlamamız lazım. Çünkü bazı iyi huylu meme lezyonları da aynı bir görüntüyü yaratabilir. Bizi yanıltabilir. Bu zaman küçük, daha hastaya az yıpratıcı meme biyopsi yöntemlerine giriyoruz. İğne biyopsisi gibi, kor biyopsisi dediğimiz daha kalın iğneyle yapılan true cut biyopsiler. Küçücük 2 milimlik bir doku çıkartacak şekilde biyopsi.
Siz oraya iğneyle girdiniz. Oraya böyle kanser dağılmaz mı?
Hayır, dağılmaz. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Kanser dokularının böyle dokunduğunuz etrafa gelirken oraya buraya saçıla saçıla gelme gibi, oralara tutunma gibi bir özelliği yok. Artı bu özelliği olsa bile tanı koyduğunuzdaki hastaya olan fayda, yaşam faydanız diğeriyle ölçüşemez. Çünkü siz o tanıyı koyduğunuzda bir tümör klasik olarak bilirsin ki 5 yılda 1 santimetreye ulaşır. Yani o hastanın o kadar tek hücreler derdinde değiliz. Tanısı gerçekten tümör çıkarsa gerçekten bir hayat kurtarma yarışına girmek zorunda olduğumuz için bunun hiçbir önemi yoktur yani.
Biyopsi aldık, patolojiye gönderdik.
Patoloji sonucumuz bize geldi. Burada neler çıkabilir? Riskli lezyonlar çıkabilir. Takip etmemiz gereken lezyonlar çıkabilir. Zamanımız az kaldığı için söylüyorum. Diyelim ki tümör çıktı.
Tümör çıktı. Yani kanser çıktı.
Kanser çıktı. Kanser. Bunların tipleri var ama bu bizim vatandaşlarımızı çok ayırt edici bir türler değil. Daha profesyonel konular. Kanser çıktı. Şimdi ne yapacağız?
Evet.
Hastamızın yaşına, sosyal durumuna, bebeğin olup olmamasına göre, risklerine hızlı gidip gitmemesine göre ve kendi isteğine göre birazcık da hastamızın tedavisini belirleyeceğiz. Ne yapabiliriz? Bir, ameliyat edebiliriz. İki, hastaya önce kemoterapi verip sonra ameliyat edip sonra tekrar kemoterapi veririz. Üç, bazı tümörlerde sadece o dokuyu çıkartabiliriz. Koltuk altını bırakabiliriz ve yani küçük yani bir işlem yapıp
memini kendisi kalacak. Memin içindeki o kitleyi oradan taktik.
Olabilir veya sadece hiçbiri olmaksızın bazı ileri yaştaki özel vakalarda sadece hormon tedavisi verebiliriz. Yani aslında çok fazla seçeneğimiz var. Yani meme kanseri üzerinde çok çalışılan bir konu olduğu için elimizde çok silahımız var. Memeyi de nasıl ben bir cerrahım ne yapabilirim? Yani memeyi önce tümörü çıkartabilirim. Tümörü çıkartıp çevre yayılımının temizlediğimden emin olup bunun daha önceki testlerime de bakarak tabii ki koltuk altını test olarak yani onu boyayıp onun gittiği lenf nodunu o nodu alıp acaba yayılımı var mı diye bakabilirim. Bazı özel testlerle bunları PET gibi taramalarla değerlendirebilirim. Hayır olmadı biraz daha geniş çıkartıp yanında koltuk altı tutulmuşsa koltuk altını temizleyebilirim.
Hepsini çıkarıp.
Ya da
lenf bezlerini
evet. Lenf bezlerini koltuk altının halka arasında daha çok onu temizleyebilirim. Ya da tüm memeyi alabilirim. Memeyi aldığımda neler yapabilirim? Memeyi alıp sadece öyle bırakabilirim. Memenin içine aynı zamanda bir protez yerleştirebilirim. Çevre dokuları daha sonraları çevre dokulardan yeni meme yapabilirim. Ya da çok riskli bir hastaysa veya iki memede olma ihtimali yüksek bir tümörse her iki memeyi birden alıp ona yönelik işlem yapabilirim. Aslında seçenek çok fazla.
Yani sonuçta burada bir kemoterapi, cerrahi ve tipine göre bir kombinasyon var. Peki şu an aklıma geldi. Ailesinde işte var olan kişi, efendim benim annemde, benim teyzemde var, ileride ben meme kanseri olmayayım diyerekten, İşte şu yaşta ben memelerim aldırayım.
Ya evet, bu giderek daha sık gözüken bir şey. Aslında etik açıdan da bir soru işareti. Doğrusu nedir? Hani şu an kitabi olarak ama artık kitaplarda da bunu hasta bunun endişesiyle yaşıyorsa diye bir tabir var ama doğrusu şu. Eğer ailede birden fazla ya da 40 yaşın altında meme kanseri görülme riski varsa, olayları varsa onlara gen analizi yapmamız gerekiyor. Genetik analiz sonucunda en sık gördüğümüz iki tane gen var. BRCA1 ve 2. Bu loküslerde bir bozukluk bulunan kişilerde o zaman eğer bunlarda bozukluk saptarsak bunlarda ikisine göre yani ömrü boyunca %56'dan %70'e kadar meme kanseri gelişme riski var. Olabildiği kadar en erken dönemde doğurganlığını bitirip memesini boşaltmayı, sadece boşaltmayı yani meme dokusunu çıkartıp yerine bir şey koymayı önerebiliriz.
Peki son dakikamızda da şöyle bir soru sorayım. Bayanım ailemde yok ama meme kanseri olmamak için yapabileceğim bir şeyler var mı?
Aslında özel olarak yapacağınız bir şey yok ama düzgün takiple çok erken yakalanırsanız olmamış gibi olabilirsiniz.
Düzgün takip derken de özellikle.
Yani riskle söyledim sigara, alkol vesaireyle söyledim.
Obez olmayacak özellikle. Valla Münevver yetmedi bu. Bize yetmedi. Eğer kabul edersen bundan sonraki haftalarda yine seni davet etmek isteriz. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok açıklayıcı, çok güzel, tane tane her konuyu anlattın. Efendim bugün konumuz her yönüyle meme kanserleriydi. Sevgili doktor arkadaşım Münevver Hanım'la bunu özellikle detaylı konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.